Ayrım 6.
Geleceğin korkunç realitesi tüm açıklığıyla gözlerinin önüne serini vermişti. İsrail'in ihanetlerini, tekrar baş kaldıran anarşiyi, Tanrı'nın mabedini kirleten kralların cinayetlerini, kitabının aslından saptırılışını, cahil ve ikiyüzlü rahiplerin elinde fikirlerinin nasıl yozlaştırılarak çarpıtıldığını, kralların dinden çıkışını, arı ve saf bilgilerin, kutsal doktrinin nasıl örtbas edildiğini ve sırlar bilgisine sahip rahiplerin çölde zulme uğratıldıklarını açık seçik bir şekilde bir bir görüyordu. Ne yazık ki bütün bu olacaklar için artık kendisi hiçbir şey yapamayacaktı. Çünkü o son nefesini vermek üzereydi. İyice ağırlaşan kolunu büyük bir güçlükle kaldırdı. Gözlerini hafifçe aralayarak uzaklardaki sabit bir noktaya dikti ve büyük bir hiddetle ağzından şu sözler döküldü. İsrail tanrısına ihanet etti. Onun için göğün dört bir bucağında çil yavrusu gibi dağılsın. Bir peygamber için ne kadar zor bir an. Uğruna bu kadar uğraştığı halkına beddua ederek bu dünyadan ayrılıyordu. Halkı için son sözü bir beddua olmuştu. Sonra yanındakilere dönerek bitkin bir şekilde şunları mırıldanabildi. Bu onun son sözleriydi. İsrail'e dönün. Vakti saati gelince Tanrı kardeşlerinizin arasından benim gibi birini peygamber olarak karşınıza dikecek ve kelamını onun ağzına koyacak. O da size Tanrı'nın emirlerini bildirecek. Musa peygamberin ne zaman öldüğü kesin olarak bilinememektedir. Kehanet niteliği taşıyan bedduasına gelince... Peygamberin bu kehaneti gerçekleşmiş ve İsrailoğulları asırlarca dünya üzerinde çeşitli ülkelere dağılmış bir şekilde yaşamak zorunda kalmıştır. Bugün Orta Doğu'da yerleşik bir İsrail devleti bulunmakla birlikte barış hiçbir zaman onların yurtlarına girememiştir. İsrailoğulları Osiris rahibi Musa'nın gerçek mahiyetini hiçbir zaman tam olarak anlayamamışlar ve ölümünden sonra Yahudi rahiplerinin elinde tam anlamıyla içeriğini kaybeden, hatta Yahudi Siyonizmine dönüşen bir içeriğe büründürülmüş bir inancın yerleşmesine zemin hazırlamışlardır. Evrensel bir elçinin öğretisini, Yahudi olmayanların asla o dine giremeyecekleri bir statüye büründüren Yahudi ruhban kesimi, Musa'dan ne kadar uzak bir anlayış sergilediklerini böylelikle dünya aleme göstermişlerdir. Hatta Yahudilerin seçilmiş ırk olduklarının ileri sürecek kadar işin dozunu kaçırmışlardır. Musa peygamberin diğer kehanetine gelince, geleceğini önceden söylemiş olduğu peygamberde dünya sahnesindeki yerini almış ve herkes onu Nasıralı İsa olarak tanımıştır. Kabala ezoterizmi. Osiris rahibinin sırları her ne kadar Yahudi ruhban kesiminin çoğunluğu tarafından anlaşılamamış, hatta dejenere edilerek hiç olmadık bir hale büründürüldüyse de çok az sayıdaki gerçek inisiye rahiplerce Musa'nın sırları yine de yaşatılabildi. Musa'nın şifrelendirerek kaleme aldığı Tevrat'ın gerçek sırlarına vakıf olan bu bilge rahipler, ellerindeki sırları hiçbir zaman dışarıya sızdırmayarak Kabala ezoterizmini oluşturdular. Kabala, Musevi mistikilerinin yolu anlamına gelir. Bu yol tamamen Musa'nın gizlediği sırları içerir. Bu sırlar o denli gizli tutulmuştur ki bu sırlardan bu yola girmeyen Musevi halkının bile haberi olamamıştır. Dışarıya tamamen kapalı bir sistem içinde faaliyet gösteren kabalacı rahipler tarafından saklanan bu sırlar çok az sayıda insanın elinde günümüze kadar gelebilmiştir. Kabala bir yoldur demiştik. Bunun ne anlama geldiğini daha iyi anlayabilmek için sufizmi hatırlatabiliriz. İslamiyet için sufizm neyse Kabala'da Musevilik için odur. Yani nasıl ki Sufiler İslamiyet'in sırlarını içlerinde barındırmışsa, Kabalacılar da Museviliğin sırlarını içlerinde barındırmışlardır. Her ikisi de ezoterik içerikli bir sistemdir. Bu tür ezoterik sistemler hemen hemen her dinin içinde ortaya çıkabilmiştir. Dolayısıyla Kabala öğretisinin içindeki sırlar neydi? Ya da sufizmin içerdiği sırlar nedir gibi sorular, ezoterizmin içeriğini bilen bir kişi için anlamını yitirir. Çünkü aynı sırların farklı toplumlar tarafından korunması ve saklanması meselesi vardır. Böylelikle tüm ezoterik çalışmaların içeriği ve sakladığı sırları birbirleriyle büyük bir paralellik gösterir. Sırlar aynıdır. İster Musevi mistiklerinin yolu Kabala'da, ister İslam ezoterizminin sırlarını saklayan Sufizm'de. Bir takım şekilsel uygulamaların görünümünden başka asıl sırlar hiçbir zaman değişmemiştir. Değişemez çünkü tüm ezoterik çalışmalar aynı kökten kaynaklanmıştır. Sadece üslup farklılığı vardır. Ayrıntılı bilgi için bakınız Gizli Sırlar Öğretisi sayfa 17-74. İnisiyatik bir çalışma olan Kabala öğretisinin gizli yolu hep sembollerle dış halkalara anlatılmıştır. Kullanılan semboller öğretinin kapalılığını göstermesi bakımından son derece önemlidir. Bir fikir vermesi için konuyu kısaca açalım. Kabala üzerinde çalışmak muhteşem fakat tehlikeli bir bahçeye girmeye benzetilir. Bu bahçeye giren bir kişinin karşılaşacakları ise şöyle anlatılır. Giriş kapısını açar açmaz insanın kendisini dev sarmaşıkların, hareket eden çiçeklerin, altın rengi kuşların ve konuşan kelebeklerin arasında bulursunuz. Bu bahçenin birinci kapısıdır. İkinci kapısından girerseniz sahne değişir. Şimdi üzerinde güneş ışıklarının parlaklığını taşıyan sular sarar çevrenizi. Yakından baktığınızda bunun büyük bir sarayın mermer girişi olduğunu anlarsınız. Bir kapı daha açtığınızda şekillerden kurtulmuş seslerin dünyasına girersiniz. Burası meleklerin diyarıdır. Bu bahçenin her kapısı sizi hayali görüntülerin ve tuzakların içine çekecektir. Buradan da geçerek yolunuza devam etmek zorundasınız. Ruhsal benliğini bütünlük içinde kaynaştırarak açık bir alana ulaşana dek yolunuza devam etmeniz gerekir. Bu alanda yaşam ağacıyla karşılaşırsınız. Bu son derece önemli bir aşamadır. Dallarının her biri bir ruhsal algılama düzeyini temsil eden bu ağacı keşfeden biri için büyük tırmanış başlamak üzeredir. Bu tırmanış içinde kutsal ağacın yetiştiği bahçeye sizi ulaştıracak zorlu bir yolculuktur. Kutsal ağacın yetiştiği bu bahçenin adı Pardes'tir. Yukarıdaki sembolik anlatım Kabala öğretisinin aşamalarını dile getirmektedir. Her bir kapı ve her bir bahçe inisiyasyonun bir üst aşamasını temsil eder. Sonunda ulaşılan bahçe cennet sembolüyle dinlerde halka anlatılmıştır. Nitekim Latince kökenli İngilizce bir sözcük olan ve cennet anlamına gelen paradis sözcüğü ile Pardes'in aynı anlamı ifade ettiği hemen anlaşılmaktadır. Pardes İbranice bir sözcüktür. Bu sözcüğü oluşturan harflerde de aynen Mısır hiyerogliflerinde olduğu gibi ayrı bir anlam saklı olduğu yine Kabala ezoterizminde ifade edilmiştir. Pardes sözcüğünün P harfi Tevrat'ın basit dış anlamı olan Pesat'ı, D harfi benzetimsel sembolik anlamı olan Durus'u, S harfi ise gizli en derin anlamı olan Soğud'u sembolize eder. Ağaç sembolizmine gelince. Cennetteki ağaç sembolü, inisiyatik öğretilerin hikayeleştirilmiş anlatımlarından ibaret olan birçok mitolojilerde ve dinlerde geçer. Aynı tema Kur'an'da da olduğu gibi Tevrat'ta da işlenmiştir. Ezoterizmde ağaç yeryüzüne uzanan kökleri ve gökyüzüne yönelen dalları ile yeryüzüyle gökyüzünün evliliğini yani vuslatı sembolize eder. Daha açık bir ifadeyle gökyüzü ile yeryüzü arasında kurulan irtibatın sonucu insanların bilgilendirilmelerini ve buna bağlı olarak da insanların şuurlanmalarının sembolü olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda insanın ilahi kökeninin ve bu kökenin insan tarafından fark edilmesinin de sembolüdür. Bu kısa açıklamalar ışığında az önce aktardığımız Kabala öğretisini ifade eden sembolik anlatımdaki ağacın ne anlama geldiği daha açık anlaşılabilecektir. Cennetteki ağaç sembolizmi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız Gizli Sırlar Öğretisi sayfa 75-85. Musa Peygamber'in Mucizeleri. Musa Peygamber'in göstermiş olduğu mucizelerinin ardında majik uygulamaları vardır. Maji bilimini Mısır mabetlerinde öğrenen Musa bu konuda da son derece ileri bilgi ve tekniklere sahipti. Ve bu bilgisini peygamberlik görevine başlamadan önceki yaşamı sırasında ve peygamberlik görevi sırasında alabildiğine kullanmıştır. İyi bir konuşmacı olmamasına rağmen insanları etkilemede sağladığı inanılmaz başarılarının ardında yine bu majik uygulamaları vardı. Musa peygamberin söz konusu ettiğimiz majik uygulamalarından Tevrat'ta da açıkça bahsedilmiştir. Ve Rab Musa'ya ve Harun'a söyleyip dedi. Firavun kendiniz için bir harika göstersin diye size söyleyeceği zaman Harun'a diyeceksin. Kendi değneğini al ve yılan olsun diye Firavun'un önüne at. Ve Musa ile Harun Firavun'un yanına girdiler ve Rabbin emrettiği gibi öyle yaptılar ve Harun değneğini Firavun'un önüne attı ve yılan oldu. Ve Firavun da hikmetli adamları ve afsuncuları çağırdı ve Mısır'ın sihirbazları onlar da büyüleri ile öyle yaptılar. Ve her biri kendi değneğini attı ve yılan oldular ve Harun'un değneği onların değneklerini yuttu. Çıkış 2:8-12. Musa döneminde yaşanan bu majik uygulamaları Kur'an-ı Kerim'de teyit etmiştir. Firavun, bir mucize getirdiysen ortaya koy bakalım doğru sözlülerden isen bunu yaparsın dedi. Musa asasını yere atar atmaz apaçık bir yılan oluverdi. Araf 7:107-108. Firavun'un majisyenleriyle Musa ve havarilerinin karşılıklı majik savaşları Tevrat'ta sayfalarca örnekler verilerek anlatılmıştır. Havarilerinden özellikle Harun'un da bu konuda oldukça bilgili bir inisiye olduğu Tevrat'taki anlatımlardan anlaşılıyor. Değneğin yılana dönüşme meselesi bunlardan sadece bir tanesidir. Bunun haricinde doğa olaylarına etki etmek ve insanların üzerinde önemli sonuçlar doğuran majik uygulamalarında gerek Musa tarafından gerekse Harun tarafından gerçekleştirildiğine dair örnekler oldukça fazladır. Ve Rab Musa ile Harun'a dedi. Yanınıza avuçlarınızın dolusu ocak külü alın ve Musa Firavun'un gözü önünde göğe doğru saçsın. Ve bütün Mısır diyarı üzerinde ince bir toz olacak ve bütün Mısır diyarında insan ve hayvan üzerinde irin çıkaran çıban olacak. Ve ocak külü alıp Firavun'un önünde durdular ve Musa onu göğe doğru saçtı ve insanda ve hayvanda irin çıkaran çıban oldu. Ve sihirbazlar çıbandan dolayı Musa'nın önünde duramadılar. Çünkü sihirbazlar da ve bütün Mısırlılarda çıbanlar vardı. Çıkış Bab 9:8-11. Yine o dönemlerde yaşanan inanılması son derece güç bir başka mucizevi olay da Kızıldeniz'in ikiye ayrılmasıdır. Bu olayın da hem Tevrat'ta hem de Kur'an-ı Kerim'de dile getirilmiş olduğunu görüyoruz. Ve Musa deniz üzerine elini uzattı ve Rab bütün gece kuvvetli şark yeli ile denizi geri çevirdi ve denizi kara etti ve sular yarıldı. Çıkış 14:21. Bunun üzerine biz Musa'ya değneğinle denize vur diye vahyettik. Hemen deniz ikiye ayrıldı. Şuara 26:63. Musa'nın o gizemli asası burada da karşımıza çıkıyor. Gerek asanın bu tür olaylardaki işlevini, gerekse de majinin mucizelerdeki fonksiyonunu daha net görebilmek için dilerseniz maji ile ilgili bilgilerimizi yeniden bir gözden geçirelim. Kökeni geçmişin derinliklerinde kalan gizli bir bilgi, maji. Türkçe karşılığı büyü anlamına gelen majik uygulamaların geçmişi, dünyanın bir hayli eski dönemlerine kadar uzanır. Ancak eski dönemlerde büyüden anlaşılanla günümüzde anlaşılan arasında büyük farklar vardır. Tüm eski toplumlarda din, büyü ve yaşam iç içe geçmiş bir özellik gösteriyordu. Örneğin eski Türklerin dini şamanizmde, eski Mısır dininde de Kristof Kolomb öncesi Aztek, İnka, Mayaların kültürlerinde, Kızılderililerde, Kalde, Babil geleneklerinde, Harranlı Sabilerde, Hint ve Tibet dinlerinin hepsinde büyü birinci planda yer almıştır. O devirlerde majinin çok çeşitli kullanım alanı vardı. Maji dendiği zaman içerdiği kapsam eski devirlerde geniş bir yelpazeye sahipti. Peki bu yelpazenin içinde neler vardı? 1. Kozmik tesirlerin çekilmesi için yapılan ritüellerdi. 2. Doğa olaylarını etki edebilmedi. 3. Hastalıkların iyi edilmesi çalışmalarında yani şifacılıkta. 4. İnsanda bulunan ruhsal güçlerin harekete geçirilmesinde. 5. Bedensiz bir takım varlıklardan yardım çekebilmekte vesaire. İşte tüm bu alanlarda majik yasalardan etkin bir şekilde yararlanılmaktaydı. Eski toplumların günlük yaşamlarının içine kadar giren majik uygulamaların insanların sosyal yaşamı üzerinde de çok önemli bir yeri vardı. Maji bir zamanlar gerçek bir bilimdi. Okült kozmik yasaların kullanılması şeklinde uygulanan majinin zaman içinde son derece dejenere olmaya başladığını görüyoruz. Bu sır günümüzde unutulmuştur. İnsanların birbirlerine karşı büyü yaptıkları iddialarıyla hep karşılaşmışızdır. Birisi belirli bir insana sihir gücüyle bir şey yapmak istediğinde o kişinin saçından ya da tırnağından bir parça alıp gel der. Bunun temeli parça bütüne aittir yasasına dayanır. Kozmik yasalardan biri olan bu yasa, bir zamanlar bir arada bulunan üyelerin daha sonra ayrılsalar bile parçanın başına gelen herhangi bir değişimden bütünün de etkileneceği prensibine dayanır. Saç ya da tırnak gibi öğeler de vücudumuzun parçalarından oldukları için saç üzerine yapılacak herhangi bir etkinin sahibini de etkileyebileceği bilgisi zaman içinde Anadolu halk geleneklerinde köken olarak unutulmuş ama şeklen de olsa yaşaya gelmiş bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde batıl inanç olarak ele alınmakta olan Anadolu halk geleneklerinin büyük bir bölümünün ardında bu bilgi yatmaktadır. Parça bütüne aittir ve parçanın başına gelen bütünün de başına gelecektir prensibi majinin en önemli yasalarından biridir. Başka bir deyişle söyleyecek olursak, majinin ortaya çıkmasına sebebiyet veren en önemli prensiplerden biridir. Majinin temelinde yatan bir başka kozmik yasa daha vardır. Benzer benzeri meydana getirir. Bu yasadan, yani benzer bir işlemin benzer sonuçlar doğuracağı bilgisinden yararlanılarak, çeşitli olayların meydana getirilmesine çalışılmış ve bunda özellikle geçmişte son derece başarılı sonuçlar elde edilebilmiştir. Buraya kadar aktarmaya çalıştıklarımızı kısaca toparlayacak olursak, majinin temelinin iki kozmik yasaya bağlı olduğunu söyleyebiliriz. 1. Parça bütüne aittir ve parçanın başına gelen bütünü de etkiler. 2. Benzer bir işlem, benzer bir sonuç meydana getirir. Kökeni çok eski dönemlere kadar uzanan bu uygulamaların Mısır'dan günümüze kadar uzandığını biliyoruz. Mısır, maji biliminin normal bir yaşam biçimi olarak yaşandığı bir dönem geçirmiştir. O yıllarda maji öğretilen bir olguydu. Kuralları, yöntemleri ve kendisine göre bir matematiği, kendisine göre temel ilkeleri vardı. Mısırlı rahipler de bu kuralları öğrenerek bu uygulamaları gerçekleştirirlerdi. Mısır'da yapılmış olan ve daha sonra günümüze kadar intikal etmiş olan hiyerogliflerin, yazıtların, resimlerin büyük bir bölümü dinsel törenlere değil, maji törenlerine aittir. Örneğin Mısır'da yetişmiş ve Mısır'ın sırlarında inisiye olmuş Yunanlı Pisagor, tüm bu incelikleri son derece iyi bir biçimde öğrenen filozoflardan biriydi. Musa peygambere gelince. Musa peygamber de bu sırlara inisiye olmuş gerçek bir Osiris rahibiydi. Musa'nın göstermiş olduğu mucizelerin ardında kökeni Mısır'a ait olan söz konusu ettiğimiz majik uygulamaları vardır. Ancak onun bu yönü üzerinde ne yazık ki çok fazla durulmamış ve onun bu yönü insanlara yeteri kadar açık anlatılmamıştır. Birçok alanda majiden yararlanan eski Mısırlılar aynı zamanda piramitlerin yapılışında bile bu majik yöntemlerden yararlandıklarını gösteren birçok belgeler mevcuttur. Örneğin Arap tarihçi Abu Zeyd al-Balki, Mısırlı rahiplerin büyük taş blokların üzerlerine koydukları bir takım papirüs parçalarıyla adeta sihirli bir gücün ortaya çıktığını ve taşların nasıl kendiliğinden havalandıklarını anlatır. Antigravitasyon yani yer çekimi etkisini sıfıra indiren bazı tekniklere Mısırlıların sahip oldukları ile ilgili elimizde son derece geçerli ve yeterli belgeler mevcuttur. Sadece Mısırlıların değil, eski Atlantis kültürünün izlerini taşıyan eski uygarlıkların birçoğunda da buna benzer belgeler mevcuttur. Tibet'te olduğu gibi. Tibet'te Lhasa'dan 3 kilometre ileride bulunan Khaldan Manastırı inanılması zor bir mucizeye sahne olmuştur. Burası Budistlerin ve Tibet lamalarının kutsal saydıkları bir yerdir. Her sene binlerce kişi bu manastırı ziyarete gelirler. Manastırın özelliği 14. yüzyılda ölen bir Budist rahibinin cesedini muhafaza etmesidir. Ancak ceset mezarın içinde değildir. Mumyalanmış bir şekilde hiçbir fiziki etken olmaksızın yerden 1,5 metre yüksekte havada asılı durmaktadır. Rahibin cesedi tam 6 asır havada hiçbir destek olmaksızın asılı durmuştur. Ancak 1970'li yıllardan itibaren Khaldan Manastırı rahiplerince havada asılı duran cesedin bulunduğu oda her türlü ziyarete kapatıldığı için halen bu mucizenin devam edip etmediği bilinmiyor. Örnekleri çoğaltabiliriz. Ancak örneklerle meseleyi daha fazla uzatmak yerine bu konularla ilgili düşüncesini kısa bir özetle bildiren büyük bilgin Einstein'ın sözlerini aktararak konumuzu toparlamak istiyorum. Eskiler bizim henüz bilemediğimiz bazı sırlara sahip bulunuyorlardı. Majinin dünya üzerinde en etkili bir şekilde ak ve kara maji olarak kullanılmaya başlanması Atlantis devrine rastlar. Zaten Mısır'a majinin gelmesi de Atlantis'ten yapılan göçler vasıtasıyla olmuştur. İnsanların uzun bir süredir unuttuğu büyük sır. Düşünce enerjisinin belirli bir noktaya odaklanması majik yasaları harekete geçirir. Majinin kökeni bir takım kozmik yasaların kullanılmasına dayanır demiştik. Bu yasaların kullanılabilmesinde ve bu yasaların harekete geçirilebilmesinde düşünce enerjisinin belirli bir noktaya konsantre edilmesinin çok önemli bir yeri vardır. Majinin ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle düşüncelerimizin belli bir noktaya, belli bir süre odaklanmasıyla ne tür sonuçları ortaya çıkartacağını çok iyi fark etmemiz gerekir. Düşünce dediğimiz şey basit anlamda bir takım fikirlerin zihnimizden geçmesi anlamına gelmez. Biz her düşünce faaliyetimizde yoğun bir enerji yayınında bulunuruz. Bu enerjileri belli bir süre, belli yoğunlukta, belli bir noktaya yönlendirebilirsek çok çeşitli sonuçlar elde etmemiz mümkün olabilir. Örneğin eşyaları elde edirmeden hareket ettirebilir ya da başı ağrıyan bir dostunuzun ağrısını geçirebilirsiniz. Ya da tam tersine karşınızdaki bir insana yöneldiğinizde bu metotla ona fiziki bir zarar da verebilirsiniz. Nitekim asırlarca önce ezoterik kayıtlara geçen düşüncelerinizden de sorumlusunuz denmesinin asıl nedeni işte budur. Hemen belirtelim ki nazar değmesi inancının ortaya çıkışı da aynı prensibe dayanır. Düşünce enerjisinin belli bir noktaya yoğunlaştırılmasıyla nasıl ki fiziki maddeleri harekete geçirebiliyorsak, aynı şekilde az önce dile getirdiğimiz bazı kozmik yasaları da harekete geçirebiliriz. Ancak düşüncelerimizi belli bir konu üzerinde odaklayabilmek, yani konsantre edebilmek hiç de zannedildiği gibi kolay değildir. Bir konu üzerinde düşünmeye başlar başlamaz hemen zihnimize bir sürü başka düşüncelerin üşüştüğüne şahit olmuşuzdur. Bunun sebebi düşüncelerimize hakim olamayışımızdır. Yani konsantrasyon eksikliğimizdir. Dipnot, konsantrasyon yeteneğimizin geliştirilmesinde kullanılan pratik ve metot çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız Ruhsal Güçleri Geliştirme Teknikleri Sınır Ötesi yayınları. Düşüncelerin belli bir noktaya belli bir süre yönlendirilebilmesi için konsantrasyon yeteneğinin geliştirilmesi şarttır. Bu nedenle de gerek parapsikolojik çalışmalarda gerekse de eskinin majik çalışmalarında konsantrasyon çalışmaları üzerinde hassasiyetle durulurdu. Muskaların majik uygulamalardaki yeri. Biz düşünce faaliyetimizle çevremize yoğun bir şekilde enerji yayınında bulunuruz demiştik. Bu enerjiler çevremize yayıldıkları sırada karşılaştıkları maddeler üzerinde birikirler. Yani düşüncelerimizle oluşturduğumuz enerjiler çevremize yayılmakta ve çevremizdeki çeşitli eşyalara sinmektedir. Çünkü maddenin en önemli özelliklerinden bir tanesi etki alma özelliğine sahip olmasıdır. Madde dediğimiz yoğunlaşmış enerji her türlü düşünce enerjisini bünyesinde toplayabilir. Muskaların ortaya çıkışı buna dayanır. Belirli bir konsantrasyonla muska olarak kullanılması planlanan eşyaya yoğun pozitif ya da negatif enerji biriktirilme çalışması muskaların ortaya çıkışını hazırlamıştır. Muska adı verilen bu eşyanın üzerinde biriktirilen pozitif ya da negatif tesirler verildiği insana geçeceği için böyle bir uygulama çok uzun yıllardır dünya üzerindeki birçok toplum tarafından kullanılmıştır. Ezoterik kaynaklar çok eski zamanlarda kullanılan muskaların Musa'nın asasında olduğu gibi özel nitelikteki maddelerden yapılmakta olduğundan da söz ederler. Konuyu daha fazla dağıtmadan toplayalım. Sonuç olarak günümüzde tamamıyla dejenere olan ve kökeni unutulan majik uygulamaların bir zamanlar hem insanlığın yararına hem de zararına kullanılmış olduğunu söyleyebiliriz. Peki ya bu teknikler unutulmasaydı? Evet, şimdi bir an için düşünelim. Günümüz insanı burada söz konusu ettiğimiz majik yasaları kullanabilseydi neler yapardı acaba? Düşünmesi bile korkunç. Günümüzde bu bilgilerin büyük bir oran unutulmuş olması aslında insanlık adına büyük bir şanstır. Biz tekrar o yıllara geri dönelim ve tarihin akışını birlikte takip etmeye devam edelim. Musa peygamberden sonra bölgedeki birçok kahin yeni bir peygamberin gelmek üzere olduğunu insanlara anlatmaya başlamışlardı bile. Musa peygamberin kehaneti de böylelikle gerçekleşmek üzereydi. İkinci bölüm. Hazreti İsa. Menfis, Delf ve Eleusis mabetlerinin inisiyatik sırları artık tek bir noktaya hedeflenmiş ve vahdaniyet yani varlığın birliği ilkesi tek tanrıcılık adı altında dile getirilir olmuştu. Her şey tek tanrıcılık sembolüyle adeta özetlenmeye çalışılıyordu. Zaten bir süre sonra varoluşun birliği de tek tanrıcılık inancının içinde unutulup gidecek, geriye ne olduğu bile anlaşılmayan bir inanç kalacaktı. Musa peygamber artık dünyadan ayrılmış, yerine önce Yeşu geçmiş ve daha sonra da Samuel, Davut, Süleyman, İlya, Elişa, İşaya, Hezekiel, Yeremya gibi gerçek ruhsal tebligata mazhar olan çok sayıda kişi bazen kral, bazen peygamber görünümleri altında Musa'nın bıraktığı mirası götürmeye çalışmışlar ve bunda da başarılı olmuşlardı. Nitekim Musa'nın ölümünden sonra Tevrat'a dahil edilen babların büyük bir kısmı söz konusu ettiğimiz bu inisiye Yahudiler tarafından yazdırılmıştır. Bu bablar bazen kendi isimleriyle anılmış, bazıları ise farklı isimlerle Tevrat'a dahil edilmiştir. Örneğin mezmurların çoğu Davut, meseller, vaiz ve neşideler neşidesi ise Süleyman tarafından yazdırılmıştır. İnsanlığın karşı konulamaz nitelikteki aşağılara doğru inişi tüm hızıyla sürüyordu. İnsanlık bilinmeyen karanlık bir geleceğe doğru hızla bir uçurumdan aşağılara yuvarlanırcasına gidiyordu. Bu insanlığın aşağıya iniş sürecinin doğal bir sonucuydu. Ancak bu öyle bir iniş olmalıydı ki insanlar kafalarını gözlerini yarmadan aşağılara kadar ulaşabilsin.